Ayrım 13. Hırsız Clive Cussler. Sayfa 154. 22. Kısım. Isaac Bell ve Clyde Lynes kıtanın öbür tarafına doğru yolculukları için Chicago'da tren değiştirip Golden State Limited'in Los Angeles'a giden Pullman trenine bindiler. Onları gölge gibi takip eden Van Dorn dedektifleri bu işi öylesine ustaca yapıyorlardı ki 20. yüzyılın LaSalle Caddesi istasyonundan Golden State'in Dearborn istasyonuna gelene kadar Bell bile onları sadece iki kez fark edebilmişti. Golden State'e bindikten sonra Bell kondüktör kılığına girmiş Van Dorn dedektifine takip edilip edilmediklerini sordu. Adam öyle olmadığına emindi. Bell de ona inandı. Joseph Van Dorn şirketini Chicago'da kurmuştu. Palmer House'ta konuşlanan dedektifler de birinci sınıf ajanlardı ve bununla gurur duyarlardı. Golden State Limited sadece büyük istasyonlarda durarak kıtayı kat eden bir ekspres trendi. Son derece lüks olan bu ağır siklet ekspreste yataklı vagonlar, 3 kişilik kompartımanlar ve daha küçük kompartımanların bulunduğu vagonlar vardı. Bell yine altlı üstlü ranzaları olan bir kompartıman tutmuştu. Trenin en arkasında yemekli vagon ve kütüphane vardı. Posta, bagaj ve ekspres vagonları en önde, Pasifik 462 lokomotife kömür ve su sağlayan kömür vagonunun hemen arkasındaydı. Chicago'dan kalkış saatinden 5 dakika önce üstünde Continental and Commercial National Bank yazan çelik zırhlı bir banka aracı Dearborn istasyonuna gelip Golden State'in önünde durdu. Ellerinde pompalı tüfekler olan muhafızlar çok büyük bir kasayı ekspres vagona yüklediler. Bir tabut uzunluğundaki kasanın üstünde Los Angeles Trust and Savings Bankası 561 South Spring Caddesi yazılıydı. Gideceği adres ve bunu zor bela vagona taşıyan ağzı sıkı muhafızların varlığı, kasanın içinde altın, hamiline bonolar, banknotlar veya bu üçünün de bir arada bulunduğu konusunda şüpheye yer bırakmıyordu. Ekspres vagon görevlisi birkaç gün önce Los Angeles'tayken South Springs'teki bankanın hala inşa halinde olduğunu söyleyince muhafızlar ona buz gibi bir bakış atıp sadece şurayı imzala dediler. Ekspres görevlisi Peter Stock kalçası da iyi yağlanmış bir Smith Wesson tabanca taşıyan, emekliliğine az kalmış bir adamdı. O güne kadar kahramanca sunduğu hizmetleri karşılığında emeklilik armağanı olarak güzel bir Walton kol saati verileceğini umuyordu. O güne kadar yüzlerce değerli eşya, kağıt para, altın ve gümüş sikkelere muhafızlık etmiş, birçok kez soyguna karışan silahlı adamlarla çatışmaya girip onları vurmuştu. Asık suratlı muhafızın uzattığı belgeyi dikkatle okuduktan sonra altına imzasını attı. Isaac Bell durdukları her istasyonda telgraf çekiyor ve telgraf alıyordu. Kansas City'de kelimelerini çok ekonomik kullanan Marion'dan bir mesaj aldı. Griffith Clyde'ı bekliyor. Gelin damadı özledi. Aynı derecede eli sıkı ve bir o kadar da kibar olan Griffith'ten de bir mesaj vardı. Bekliyorum. Akrobatı aklından çıkaramayan Bell, New York'taki Harry Warren'a mesaj gönderdi. Bahsi kaçırdın mı? Bruno abisi Franco onu kimin tuttuğunu söylemedi. Ama Bruno sevgilisine söylemiş mi? Harry Warren'ın cevabı ertesi gece Bell'e ulaştı. Trent Deming'deki Arizona bölgesi sınırının 100 kilometre doğusundaki dağı tırmanırken yardımcı bir lokomotif gerekmişti. Bruno sevgilisine maymuna benzeyen ateşçiden bahsetmiş. Tanıdık geldi mi? Tanıdık geldi. Ve tuhaf, aynı adam sanki her yerde görülüyordu. Bell bu akrobatın yeraltı dünyasında benzeri görülmemiş müthiş bir katil olduğunu düşünmeye başlamıştı. Adam çok zekiydi ve kirli işlerini kendisi yapıyordu. İster bir haydut isterse yabancı ülke casusu olsun, tek başına çalışan katiller kolay bulunmazlardı ve yardımcılarının ihanetine uğramazlardı. Bell bu düşünceler içindeyken Deming istasyonu işçilerinin büyük bir hünerle yardımcı lokomotifi bağlayışlarını seyretti. Birden aklına bir şey geldi. Akrobat Mauritania'da az kalsın Lynx ve Bay Derbeke'nin kaçırılmasıyla sonuçlanacak bir saldırıyı askeri bir hünerle uygulamıştı. Ama eğer askerse akrobat sıradan bir asker değildi. Askerler doğaları gereği tek başına çalışmazlardı. Askerler üstlerinden gelecek disiplini kabul ederler, astlarına emir verirlerdi. Akrobat belki eskiden askerdi ama artık değildi. Ya da eğer hala askerse kendine ordunun gözetimi ve denetimi olmayan bir yer edinmişti. Bell Berlin'deki Art Curtis'e bir telgraf gönderdi. Akrobat, belki sirkten olabilir mi? Asker, şimdi ne? Craig Rüstungsberg adına çalışan iş adamı mı? Bell her ne kadar çok parlak bir dedektif olsa da ofiste tek başına çalışan Curtis'in bu kadar belirsizliklerle dolu bir konuyu soruşturabileceğine Bell bağlamıyordu. Bu nedenle aynı mesajı New York'taki Archie Abbott'a da gönderdi ve tam Golden State Limited'in kalkış için öttürdüğü iki düdük sesini duyduğu sırada mesajın bir kopyasını da Washington'daki Joseph Van Dorn'a gönderdi. Bir tren sabotajcısı elindeki somun anahtarıyla yıldızların aydınlattığı rayların üstüne kapanmıştı. Deming'in 40 kilometre batısında Continental Divide'ın 15 kilometre ilerisindeydi. Güney Pasifik hattının bu kısmında yokuş dikleşir, Rock Island trenleri El Paso ile Batı yakası arasında çalışırdı. Adam iki rayı birleştiren Süyek'in civatalarını söküyordu. Partneri de bu arada çelik rayları tahta traverslere mıhlayan kramponları sökmekteydi. Sökülen her bir civata ve kramponla 100 tonluk lokomotifleri kaldırabilen kuvvetli ray yatakları zayıflıyordu. Artık belli bir ağırlık altında raylar birbirlerinden ayrılacaklardı. Fazla ayrılmaları da gerekmezdi. 3 santimlik bir açılma emniyetli yolculukla ölüm arasındaki farkı belirlerdi. Sabotajcılar civata ve kramponları söktükten sonra işi sağlama almak için uzunca çatal uçlu bir civatanın bulunduğu rayın kenarındaki bir delikten soktular ve bir tomruk zincirinin son halkasına bağladılar. Bu zinciri zaten kuru bir vadinin uzunluğu boyunca sermişlerdi. Vadi Lordsburg'a gelmiş zengin bir turistten çaldıkları Rolls Royce'u gizleyebilecekleri kadar derindi. İşlerini tam zamanında bitirdiler. Doğu yönünde lokomotifin far ışıkları belirmişti. İki parmakla çalıdan bir ıslık tepenin yukarısında atlarıyla bekleyen adamlarını uyardı. Adam da bir ıslıkla karşılık vererek mesajı aldığını bildirdi. Meksika'ya yapacağı uzun yolculuk için eğer torbalarını yiyecek ve içecek suyla doldurmaya başlayacaktı. Sabotajcılar otomobilin motorunu çalıştırıp gevşek durumdaki zinciri germek için biraz ileri sürdükten sonra beklemeye başladılar. Rolls Royce'un mırıltı halindeki motor sesi lokomotifin gümbürtüsüyle boğulmuştu. Tren makinistin rayların ayrıldığını görse bile duramayacağı kadar yaklaştıktan sonra otomobili ileriye sürdüler. Ray direnç gösterdi. Lastikler kumda patinaj yaptı ama sadece 3 santim çekmeleri gerekiyordu. Eğer Golden State Limited her zamanki gibi dakikada 2 kilometre hızla gidiyor olsaydı, tren raydan çıkıp vadiden aşağıya yuvarlanır, kazanında yanan kömürlerle alev alır ve tamamen yanardı. Fakat sabotajcılar bu işte çok tecrübeliydiler ve Demings'ten Divide'e çıkan yokuşlu yolu özellikle seçmişlerdi. Altındaki raylar ayrıldığında tren yardımcı lokomotife rağmen saatte ancak 50 kilometre hızla gitmekteydi. Lokomotif kömür ve birinci ekspres vagonu ayrılan rayların arasındaki traverslere daldı ve etrafa tahta parçalarıyla balast saçarak ilerledi. Trendekilere sonsuzluk gibi gelen bir süre içinde çelik gıcırtılar çıkararak kaymaya devam etti. Ekspres vagonuyla posta vagonu birbirinden ayrıldı. Elektrik kabloları, pompalama boruları, havalı hortumlar yerlerinden söküldü. Hava basıncı kaybolunca en arkadaki vagonların fren papuçları tekerleklere yapıştı. Golden State'in posta vagonu, yemekli vagonu ve yataklı vagonları yarısı raylarda, yarısı balast üstünde durdu. Hala dik durumda sayılırdı ama korku salan bir açıyla yan yatmıştı. 23. Kısım. Işıklar söndükten sonra Profesör Beiderbecke'nin akrobat adını verdiği Alman, Continental and Commercial National Bank kasasından dışarıya çıktı. Ekspres görevlisi Pete Stock bir el feneri ışığı görür gibi olmuştu. Fakat tabancasına davranmadan önce şaşkınlık içinde kaybettiği kısa bir anı hayatıyla ödedi. Akrobat bileğine sarılı deri bir kılıftan çıkan ince örgülü teli Stock'un boynuna doladı ve onu boğarak öldürdü. Sonra Clyde Lynch'i aramaya başladı. Adamlarının hızlı bir kaçış için her şeyi hazırlamış olduklarına emindi. Meksika sınırına at üstünde geçecekler. Veracruz'a özel bir trenle vardıktan sonra bir Kuzey Almanya Lloyd şileviyle Prusya'ya gideceklerdi. Burada Linz makinesini yeniden yapmaya ikna edilecekti. Trenden atlayıp yataklı vagonlara doğru koştu. Yıldızların aydınlığında vagonları tek tek sayarak Clyde Lynch'in sarsıntıyla uyanmış olduğu yataklı vagon kompartımanına ulaştı ve içeriye tırmandı. Isaac Bell daima tetikte uyurdu. Ayakları aniden duvara çarparak uyanınca hemen botlarını giyip tabanca kılıfını omzuna astı. "Ne oldu?" diye seslendi Clyde üst ranzadan. "Tren yere çakıldı." "Raydan mı çıktı?" Bell Browning tabancasını çıkarıp bir şarjör taktı. "Düz bir hatta yokuş çıkarken mi? Bahse girerim, bunu birisi yapmıştır." "Ne yapıyorsun?" "Ben kapıdan çıkar çıkmaz hemen kilitle. İçeriye kimseyi alma, kondüktör bile olsa." Bell zifiri karanlık koridora çıkıp kapıyı kapadı. Görebildiği kadarıyla koridor boştu. Diğer kompartımanlardan bağıran insanların sesleri duyuluyordu. Korkudan çok şaşkınlık içindeydiler. Tren kazaları yolcuların daima akıllarının bir köşesinde bulunurdu. Fakat limitetin durması her ne kadar ani olduysa da vagonların parçalandığı, insanların feci şekilde öldüğü ve isimlerinin ertesi günkü gazetelerde ölü veya yaralı olarak geçeceği bir kaza değildi. Bel kapıya dayanıp hiç kımıldamadan durdu. Birkaç saniye sonra gözleri karanlığa alışmıştı. Koridor hala boştu. Koridorun karşı tarafındaki pencereleri seçebiliyordu. Dışarıda yıldızların verdiği aydınlıkta bir kıpırtı görür gibi oldu. Gözleri ona oyun mu oynuyordu? Yoksa trenden 100 metre ötede birbirlerine çok yakın duran atlar mı görmüştü? O karanlıkta eğerde olup olmadıklarını göremeyeceği kadar uzaktaydılar. Ama o gürültüde yabani hayvanlar dağın öbür tarafına kaçarlardı. Bu atların üstünde adamlar olmalıydı. Bel vagonun baş tarafında parlayan bir el fenerinin ışığında mutfakta daldığı uykusundan uyanmış olan Edward'ın beyaz üniformasını fark etti. Gözlerini iyice kısıp baktı. Edward'ın arkasında bir hareket fark etti. Onu uyarmak için seslenemeden adam iki büklüm yere yığıldı. Yere düşen fenerin yüzü Bel'e dönüktü ve koridoru aydınlatıyordu. Kompartımanlardan birinin kapısı açıldı ve pijamalı bir adam başını dışarı uzatıp bağırdı. "Garson!" Diğer kompartımanın kapıları açıldı ve yolcular karanlık koridora çıktılar. Bel o anda akrobatın planında bir terslik olduğunu anladı. Garsonu deviren adamın bir kolunu öne uzatıp diğeriyle yüzünü örttüğünü gördü. Bel tanıdık bir koku aldı ve hemen eliyle gözlerini kapattı. Bir şampanya tıpasının açılırken çıkardığı ses gibi bir ses duyduğu anda koridor yoğun beyaz bir ışıkla doldu. Gözleri hiçbir şey göremeyen yolcular korku dolu çığlıklar atarak tekrar kompartımanlarına girdiler. Akrobatla Clyde Lynch'in kapısı arasında Isaac Bell'den başka kimse yoktu. Bell sirkteki günlerinden pamuk barutunun kendine özgü kokusunu hatırlamıştı. Bir bez parçasını nitroselülöze bulayıp parmak uçlarından ateş çıkarmak palyaçoların en sevdiği numaralardan biriydi. Bel bu kokuyu tanıyınca tam zamanında gözlerini kapamış ve geçici körlükten kurtulmuştu. Karanlığın içinde doğruca akrobatın maymuna benzeyen silüetine doğru saldırdı. "Göremiyorum!" diye haykırdı şişman adam kendini tekrar koridora atarak. Bel ona çarpınca ikisi birlikte düğüm olmuş halde yere düştüler. Bel bir takla atıp ayağa kalktı fakat şişman adam ondan beklenmeyecek bir kuvvetle ayak bileğini kavradı. Dedektif güçlükle kendini kurtarıp vagonun başına koştu. Buradan da diğer vagona geçti. Vagon mutfağında çay yapmak için yanan ispirto ocağının alevi koşmakta olan geniş omuzlu, kolları uzun bir adamın silüetini aydınlattı. Ölmüş ya da baygın olan garson yerde yatıyordu. Bel tabancasını doğrulttu ve akrobata durmasını söyleyerek hızlı davrandı. Bacaklarına nişan alıp tetiği çekti. Tam tabancanın ateşleme iğnesi merminin tepesine inip içindeki barutu patlatacakken Isaac Bell var gücüyle namluyu yukarı kaldırdı. O anda bir kadın üstünde sabahlığıyla kompartımanından çıkmıştı. Kadın bir çığlık attı, Bell onun başındaki bonenin uçtuğunu gördü. "İyi misiniz?" diye haykırdı dehşet içindeki Bell. En çok korktuğu şeylerden biri ateş hattında masum insanların olması. Koridor duvarlarına tutunarak kadına doğru koştu. Derken elinde bir acı hissetti. Tabancasından çıkan kurşun kadının kapısını sıyırıp kıymıkları ortaya çıkarmıştı. Bel o anda bu denli yüksek sesle çığlık atan bir kadının başından vurulmuş olamayacağına kanaat getirdi. Kadının yaralı olmadığını anlayınca onu nazikçe tekrar kompartımanına götürdü ve akrobatın peşine düştü. Alman, Isaac Bell gibi şaşkınlık ve korku içinde kompartımanlarından dışarıya fırlayıp görevlilerden açıklama isteyen yolcular tarafından engellenmemişti. Onları savurup yere devirerek yolunu açmıştı. Tren raydan çıkınca ışıklar sönmüş, kimse onu görmemişti. Yüzü öfkeyle öylesine büzülmüştü ki o anda kendi karısı görse bile onu tanıyamazdı. Titizlikle planlanan iki operasyonu da Bell yüzünden başarısızlığa uğramıştı. Trenin başına doğru koştu. Bağlama kolları ayrılmış olan posta vagonuna varınca yere atladı ve ekspresle kömür vagonlarının yanından koşarak geçti. Peşinden koşan Bell'in ayak seslerini duydu. Bu soruna nihai bir çözüm fırsatı bulduğunu düşünerek yardımcı lokomotifin kenarına tırmandı. Nereden çıktığını göremediği bir frenci ayak bileğini yakaladı. Akrobat adamın suratına şiddetli bir tekme savurarak boynunu kırdı. Ama bu hareketiyle dengesini kaybedip geriye doğru düştü. Soğukkanlı ve bir kedi kadar hızlı hareket ederek sol elini uzattı ve bilekliğindeki mekanizmayı çalıştırdı. Bileğindeki tel üstteki parmaklığa dolandı. 24. Kısım. Isaac Bell akrobatın yardımcı lokomotifin pistonunu çeker tekerleklere bağlayan silindir biçimindeki piston koluna atladığını, ona engel olmak isteyen bir frencinin yere düştüğünü gördü. Bir an için akrobatın da düşeceğini sandı ama adamın kolu tuhaf bir şekilde havaya kalktı ve sanki silindirin üstünden havalanır gibi olup üstteki bir parmaklığa tutundu. Sonra da geriye sıçradı ve bir anda buhar olup kayboldu. Bel peşinden koştu. Lokomotifin üstü işçilerin her bir tarafını yağlaması, temizlemesi ve ayarlaması için çeşitli tutamaçlarla ve merdivenlerle kaplıydı. Pasifik'in 2 metre boyundaki çeker tekerlekleri üstündeki tamponu kazan boyunca bir çıkıntı oluşturuyordu. Bel piston koluna atlayıp bu çıkıntının üstüne geçti ve parmaklığı tutmak için uzandı. İki eliyle tuttuktan sonra kendini yukarıya çekmeye başladı. O anda yüzüne doğru savrulan bir çizmenin gölgesini gördü. Akrobat kaçmamıştı ve onu yukarıda bekliyordu. Bel bir yumruktan sakınır gibi başını hızla geriye ve yana çekti. Çizme kulağının yanından geçip omzunda patladı. Akrobat kauçuk tabanlı ve topuklu çizme giyiyordu. Kösele tabanlı bir çizme giymiş olsaydı kemiği kırılırdı. Bel darbenin etkisiyle trenden aşağıya düştü. Sırt üstü düşerken başını korumak için kendini top gibi yaptı. Havada dengesini sağlamak için çeşitli hareketler yapıyordu. Eğer düz zemin yerine hattın dik açılı yamacına düşerse yara almadan kurtulabilirdi. Karanlık zemin giderek yüzüne yaklaşıyordu. Düz zeminle yamaç arasına düştükten sonra kuru bir hendeğe yuvarlandı. Sırt üstü yattığı yerde gökte ışıldayan yıldızlara baktı. Toynak seslerine benzeyen bir uğultu işitti. Yoksa yine kafatasını mı çatlatmıştı? Ama öyle değildi. Aslında bir hafta boyunca ona acı vermeyecek tek yeri başıydı. Omuzlarında ve her iki dizinde duyduğu sızıları aldırmayarak ayağa kalkarken o seslerin giderek uzaklaştığını fark etti. Bunlar atların çıkardığı seslerdi tabii. O gece daha önce atları görmüştü ve böyle bir arazide en hızlı yolculuk atla yapılırdı. Yamacı tırmanınca Clyde Lins'le karşılaştı. İyi misin Bay Bell? Sana içeriden çıkma ve kapıyı kilitli tut demiştim. Gittiler, atlarla gittiler. Hiç yüzlerini görebildin mi? Hayır, ama şey... Ne diye bağırdı Bel bir ipucu çıkar ümidiyle. Atlardan birinin binicisi yoktu dedi Lins korku içinde, trenin yanında bekleyen yolculara bakarak. Belki hala buradadır. Hayır Clyde, o boş eğer sana ayrılmıştı. ''Bayım, artık şu lokomotifin üstünden inseniz de bu treni yola çıkacak hale getirsek.'' diye kükredi kızıl saçlı dev yapılı demir yolu görevlisi. Gün doğarken Isaac Bell elinde bir büyüteçle yardımcı lokomotifin üstünde bir şey aramaktaydı. Deming'den kalkan bir çekici trende Lordsburg'dan kalkan başka biri olay yerine gelmişler, Limited'i tekrar rayların üstüne oturtmaya çalışıyorlardı. ''Bir dakikalık işim kaldı.'' diye seslendi Bell aşağıdaki adama. ''İn trenimden aşağıya!'' diye bağırdı dev adam lokomotife tırmanmaya başlayarak. Bell gülümseyerek o tarafa döndü ve elini uzattı. ''Mike Malone, o İrlandalı aksanını nerede duysam tanırım.'' ''Vay be, şu işe bak Isaac Bell!'' El sıkıştılar. İki uzun boylu adamdan biri tren rayı gibi inceyken diğerinin kolları ve bacakları ağaç kütüğüne benziyordu. ''Burada ne işim var?'' ''Refakat görevi'' dedi Bell kısaca. Michael Osgood Hennessy'nin Güney Pasifik tren hattına ustaca yerleştirilmiş bir dinamitle az kalsın paramparça olacakları günden beri tanırdı. ''Gizli görev'' diye ekledi Bell. Michael ona büyüteçle refakat görevinin ne alakası olduğunu sormaması için. Tabii bu arada ekspres muhafızı boğularak öldürülmüş, sökülen raya zincirle bağlı bir Rolls Royce bulunmuştu. Malone göz kırptı. ''Anlıyorum.'' Bell ona parmaklıkların üstündeki derin çizikleri gösterdi. ''Sence bu izin sebebi ne olabilir?'' Mike Malone nasırlı parmağını çiziğin üstünde gezdirdi. ''Testere mi?'' ''Örgülü bir tel olabilir mi?'' Malone onu sıyıklı. ''Mümkün.'' ''Bu trende küçük bir kesici pense bulunur mu acaba?''
''Nasıl bir şey olsun?''
''Yeter ki keskin ve ceket kolumun altına sığacak kadar küçük olsun.''
''Hiç o kadar küçüğünü görmedim. Alet yapan adamıma söylerim, sana bir tane uydurur. Nereye göndereyim?''
''Los Angeles'a.'' 13. ayının sonu. Sayfa 168.